Ayrım 33. Dünya Arısı. Alper Tunç. Sayfa 321. Eve döndüğünde burnu tekrar kanadı. Bu seferki uzun sürdü. Üst üste birkaç tampon yapmaları gerekti. Ertesi sabahta kanayınca Şükran'la Özgür endişelendiler. Doktora gitmesi için ısrar ettiler. Direnmedi. Şükran'la birlikte yakındaki sağlık ocağına giderlerken hayatında ilk kez direnmediğini düşündü. Sonra birden hiçbir şey yapmadan yaşamasının baştan sona bir direniş olduğunu farkına vardı. Hiçbir şey yapmayarak normal bir adam olmaya direnmişti. Bu direnişin bir yere varmadığını geçirdi aklından. Sonunda teslim oldum dedi. Ama yine de bir şey yapmayacak. Yaşlı ve işe yaramaz bir hayvan gibi. Nereye çekilirse oraya gidecek, gittiği yere kadar. Doktoru beklerlerken Şükran'ın endişeli göründüğünü fark etti. Gene de kocasıyım diye mırıldandı içinden. Sakatlanmış da olsam, bir işe yaramasam da, yıllar boyunca geceleri yatağında sağ tarafını doldurmuş bir varlığım. Ölürsem bırakacağım boşluğun kaybolmasının zaman almasından korkuyor. Oysa kolayca kaybolacak. Biliyorum, 7 gün, 40 gün, 52 gün derken hayalim bile uçacak gözlerinden. Doktor onu muayene etti. Bir şey olmadığını söyledi. Soğuk ve kuru hava nedeniyle burun mukozasındaki kılcal damarlar kırılganlaşmış. Böyle kanama yaparmış. Yaşında etkisi varmış tabii. Bir de sigarayla içkiyi derhal bırakması gerekiyormuş. Şükran tasdikler gibi bakıyordu. Mürşit doktora herhangi bir şey sormaya bile tenezzül etmedi. Önemli bir şey olmadığını öğrenince Şükran'la Özgür'ün ona gösterdikleri ihtimam fazla uzun sürmedi. Sürsün diye de bir şey yapmadı. Ailenin vazifesini yapamayan direğinin burun kanaması durunca dünya, eski dünya oldu. Hayatta böyle mucizeler yok. Kıssadan hisseler güzel uydurulmuş. Sadece dinlemeye teşne olanlara faydalı yalanlar. İnsan öyle, filmlerdeki gibi dersini alıp değişmiyor. Kafaya darbe yiyip aklı başına gelmiyor. İnsan hamurundaki mayayı değiştiremiyor. Hamur gibi bir parça sakinleşiyor sadece. O kadar. Belki de yaşlandığı içindir. Bu değişmeyen dünya içinde tek değişen Özgür oldu. Sağlık ocağından döndüğünde oğlunu onun yerine geçmiş otururken buldu. Özgür onu görünce fırladı hemen. Ne de olsa iyi yetiştirildi. Büyük ihtirasları terbiyesiyle hala çarpışıyor. Mürşit eliyle kalkma diye işaret etti. Ama Özgür utanmıştı. Bankonun küçük kapağını kaldırıp çıktı. Süklüm püklüm dikildi. Otursana oğlum dedi Mürşit. Orası artık senin yerin dedim ya. Deli Dağı yine bütün haşmetiyle görebileceği bir köşe geçti kendine. Kibara para verdi. Et meydanına gazete almaya gönderdi. Özgür bir süre kararsız kaldı. Sonra henüz ölmemiş babasının yerini alıyor olmanın utancıyla mücadele ederek yavaşça geçip oturdu. Kibar gazete getirdi. Yine başka bir gazete. Yine istediği gazete değil. Mürşit bunu mu istedim der gibi baktı. Ama bunun bulmacası daha büyük dedi Kibar. Sanki Mürşit bulmaca çözmeye çok meraklı da yaşasın bulmacası büyükmüş diye sevinecek. Ama normal bir adammış gibi davranacaksa bulmaca çözmeli. Geleni gideni gözlemeli. Yufkacıyla, berberle, camcıyla çanak oynamalı. Tesbih çekmeli. Otur otur sıkıldım diyerek dışarı çıkmalı. Eller arkada sokak boyunca yürümeli. Esnafın işi nasıl gidiyor diye bakmalı. Ona buna takılmalı. Çırakları ustalarına şikayet etmeli. Yapmıyormuş gibi dedikodu yapmayı. Üstüne vazife olmadığı halde akıl vermeyi. Fit sokmayı, kemirmeyi, birbirine düşürmeyi öğrenmeli. Başkalarının kazancını haset etmeli. Ama haset ettiğini gizlemeyi başarmalı. Kalktı. Bankoya gitti. Sarı bir tükenmez kalem buldu. Yerine geçti. Bulmaca çözmeye başladı. Bitirmesi 5 dakika sürdü. Kibar bütün karelerinde olduğunu görünce hayranlıkla ona baktı. Bir müşteri geldi o sırada. İri yarı, kalıplı kıyafetli bir adam. Şişmanlıktan paltosunun düğmeleri kapanmıyor. Bakındı. Bankonun arkasında oturan Özgür'ü gördü. Delikanlı, bir oda lazım bana dedi. Var mı boş odan? Baba diye seslendi Özgür, cılız bir sesle. Mürşit oralı olmadı. Sanki kahvenin bütün günü bulmaca çözerek, gevezelik ederek, fit sokarak geçiren müdavimlerinden biriymiş gibi. Özgür heyecanlandı. Her zaman yaptığı iş aslında. Müşteriler gelir gider. O mürşide fırsat vermeden her şeyle ilgilenir. Ama işin sahibi olmakla, işin sahibinin oğlu olmak aynı şey değil. Gözücüyle izledi. Oğlunun neşeyle endişe arasında gidip geldiğini gördü. Alışır diye düşündü. Özgür, odam var dedi. Yalnız ısıtamıyorum soğuk. Adam göbeğini sıvazladı. Buna soğuk işlemiyor dedi. Güldü. Özgür de güldü. Rahatladı. İşin sahibi oldu. Alıştı bile. Hatta benimsedi. Mürşit alışmasına bir gülüş etti diye düşündü. Adam müteahhitmiş. İnşaat işi varmış buralarda. Şimdilik bir hafta kalacakmış. Sonra duruma bakacakmış. Özgür parayı aldı. Kibara, o da anahtarını uzattı. 7 numaraya çıkar dedi. Uzay abinin odasındaki elektrik sobasını al. Beyefendinin odasına koy. Madencinin geri gelmeyeceğinden emin. Şişman adam Özgür'e aferin der gibi baktı. Pazar çantasına benzeyen valizini Kibar'a uzattı. Kibar şaşırdı. Kendi çıksın diyecek oldu. Özgür'ün patronlaşmış halini görünce vazgeçti. Adamın valizini aldı. Önüne düştü. Özgür kaçamak bir göz attı babasına. Mürşit görmemiş gibi davrandı. Temizlikçi kadın geldi. Her zamanki salla patiliği üstündeydi. Sallana sallana Özgür'ün önünden geçip depoya yürüdü. Özgür, Zülal abla bir baksana diye seslendi arkasından. Mürşit adı Zülal'miş, Zuhal değilmiş diye düşündü. Kadın 2 senedir geliyor. Aklımda tutayım şunu artık. Niye tutayım ki dedi sonra. Bundan sonra Zülal'le muhatap olmayacağım. Zülal masalarda oturan erkek müşterilerin varlığından rahatsız olmuş gibi kaşlarını çatarak yaklaştı. Ne var? Odaların hepsi temizlenecek dedi Özgür. Dolu boş fark etmez. Öyle yalap şap yapma. Kapıya vur önce. Müşteriden ses gelirse girme. Gelmezse gir. Bakkaldan da tuz ruhu al. Helalara dök. Leş gibi kokuyor hepsi. Zülal'in yüzünden bir sıkıntı geçti. Kibar ağa yok mu dedi. Ne yapacaksın Kibar ağayı? O iş veriyordu bana. Artık ben vereceğim. Zülal sinirlendi. Eskiden ne güzel. Birkaç odaya girip çıkardı. Canı isterse kirlileri toplar. İstemezse toplamaz. Koridorları üstten bir bez gezdirir. Tamam. Nereden çıktı şimdi bu sıkılık? Ne diyor bu der gibi Mürşit'e baktı. Mürşit başını gazeteye eğdi. Göz göze gelmekten kaçındı. Zülal tekrar Özgür'e döndü. Her seferinde mi dedi? Her seferinde mi? Aynı paraya mı? Özgür, aynı paraya dedi. Yapmam dersen sen bilirsin. Mezbelikte gündelikçi kaynıyor. Mürşit Özgür'ün bu acımasız halini daha fazla seyretmek istemedi. Kalktı. Otelden çıktı. Nereye gittiğini bilmeden yürürken, zalim olmadan olamıyor mu diye düşündü. Bulanık, kararsız bir hava vardı. Rüzgar ılık esiyordu. Çatılarda kalan karların erime sesini duyar gibi oldu. Binaların saçaklarından yağmur gibi su akıyordu. Kaldırımlar yer yer gölleşmişti. Artık işsiz olduğunu, işini eliyle oğluma teslim ettiğini düşündü. Gerçi eskiden de işi var sayılmazdı. Hakkını veremiyorsan sayılmaz. Hakkını vermedi. Bir kere bile gerekeni isteyerek yapmadı. Hep zorla, hep gönülsüz. Ama Özgür kendisinin 30 küsur yıldır yapmadığını daha ilk dakikada yaptı. İşe annesi yaşındaki Zülal'i azarlayarak başladı. Oğluyla arasındaki fark bu. Özgür'ün vicdanının kabuğu çok kalın, kolay kolay kırılmıyor. Oğlunun başına bulut oturmamış. Oysa onun başı daima bulutlu. Bu bulut yüzünden diye düşündü. Hayır bulut değil dedi. Bulut temiz ve hoş bir şeydir. Benimki korkulardan, suçlardan, bıkmalardan, anlamsızlıklardan, bir yere varmayan kopuk düşüncelerden oluşmuş, tozlu bir topak. Katılaşmış, yapış yapış olmuş bu topağın zihninin damarlarını kapladığını düşündü. Bu topak yüzünden göremiyor hayatı. Et meydanının ortasında dikildi. Bir belediye otobüsü geçti yanında. Okul kıyafetli 2 genç kız bir dükkana girdi. Büfeci kızarmış yerlerini çevirdiği döneri keserken, böyle dönüyor efem diye seslendi önünden geçen 2 adamı. Belediye işçileri taş kırma makinesiyle asfaltı bir yerlerinden delmeye başladılar. Muharrem Gazi'nin usta yok ki. Gidip kimsesiz bir masaya oturayım şimdi. Cebimde hala duran kitabı çıkarıp bir sade kahve içerek okuyayım diye düşündü. Atlantia'ya yöneldi. Binanın merdivenlerini çıkarken yerdeki izmaritlere, kurumuş tükürüklere, birikmiş tozlara baktı. Duvarlar leş gibiydi. Üst kattaki avukatın yazıhanesinden iki kişi indi. Hararetli hararetli konuşuyorlardı. Telaşlıydılar. Adamlardan biri Mürşit'e çarptı. Pardon der gibi bir bakış attı sadece. Mürşit Atlantik'e girdi. Muhsin abiyi göremedi. Nerede diye sordu ihtiyar garsona. Hasta dedi garson. Mürşit gene kafa mı gitti der gibi bir işaret yaptı. Garson yok dedi. Bu sefer kafadan değil. Üşütmüş, evde yatıyor. Mürşit bir masaya oturdu. Karavanada ne var diye sordu. Nohutla bulgur pilavı dedi garson. Getireyim mi? Masaya otururken açlık hissetmişti ama kayboldu. Yok dedi, sen gene bir duble ver bana. Gözlerini televizyona dikip içti. İçtiğinden bir şey anlamadım. Başı ağırlaştı iyice. Hesabı ödedi çıktı. Akşamın çökmüş olduğunu görünce hayret etti. Gidecek başka bir yeri olmadığı için otele gitti. İçeride tuhaf, hareketli bir kalabalık vardı. Kılık kıyafetleri değişik bir sürü adam, bir sürü kadın. Hepsi genç, hepsi canlı, cıvıl cıvıl. Kümelenmişler, ellerinde renkli kalemler. Harıl harıl çalışıyorlardı. Hışır hışır kağıtlar çevriliyordu. Masalarda çaylar, kahveler, yenmiş tostların kırıntı dolu melamin tabakları. Küllükler ağzına kadar dolu. Duvar dibine yığılmış alet edevat. Kutular, koliler, metrelerce kablo. Genç bir adam çekmediği için oradan oraya giderek telefonla konuşuyordu. Oturup bulmaca çözdüğü masaya. İki genç kız yerleşmiş çalışıyorlardı. Masanın üstü kağıt yığınıyla doluydu. Lobinin mutat müşterileri duvar dibine çekilmişler. Bu sefil otele hiç uymayan yeni müşterileri seyrediyorlardı. Gökkuşağı Beri'yi gördü. Anladı. Sinemacılar gelmiş. Özgür Pehlivan'ın torunlarından birini karşısına almıştı. Yılmaz abi 8 tane elektrik sobası ayarladı. At bir taksiye getir, tamam mı? Tamam dedi çocuk. Filmciler için bir şey yapıyor olmanın sevinciyle fırladı. Mürşit bir tepsi çayla önünden geçen kibara baktı. Ne oluyor, niye burada bunlar? Beyazıt'ın su boruları patlamış dedi kibar neşeyle. Özgür, sevinçli lafa karıştı. Baba full çektik dedi. Beyazıt'ın müşterilerinin yarısı bize geldi. Şehrin en eski oteli. Tarihinde ilk defa full çekiyordu. Mürşit dipte bir masaya. Eski, ezik müşterilerinin yanına oturdu. Zülal merdivenleri siliyordu. Eskiden bir sürü adamla dolu olan lobide. Bu sefer bir sürü kadın olduğu için rahattı. Gitmeye niyeti yokmuş gibiydi. Özgür'e artistler ne zaman gelecek diye sordu. Özgür cevap vermeyince ısrar etti. Peşinde dolandı. Özgür söylesene bir saate gelirler mi? Özgür ters ters baktı. Mürşit oğlunun gözlerinde Zülal'in artık kendisine bey diye hitap etmesini beklediğini okudu. Zülal anlamadı. Kıkırdadı. Mürşit artistleri görmeden gitmeyecek diye düşündü. Eve geç kalıp dayak yemeye bile razı. Sinemacılardan biri kabloları makaraya sarıyordu. Sinirli bir havayla güldü. Hiç bekleme ablacığım dedi. Artistler öbür otelde kalıyor. Bizi yerimizden ettiler. Kuru odaları onlar yerleşti. Göremeyecek miyiz yani dedi kadın hayal kırıklığıyla. Mürşit artık otelde yeri olmadığını düşündü. Akşama doğru Celep geldi. Bir gözünün çevresinde morluk. Yanağında kalınca bir yara bandı. Yüzünde dayak yemekle kalmamış. Ayrıca ağır hakarete uğramış gibi bir hal. Özgür'e gitti. Yüzünün halini göstermemek için başını eğmişti. Benim hesabı kes gidiyorum dedi. Mürşit buna ne oldu böyle diye merak etti. Aynı anda ne zaman geldi ki hesabını kesip gidiyor diye düşündü. Kim geldi, kim gitti hiç farkında değil artık. Annesinin, oğlum başımızda erkek ol dediği zamanlardaki gibi. Başa döndüm diye düşündü. Düzeltti sonra. Hayır dönmedim. Zaman beni geçti. Zaman kendi sarmalında ilerliyor. Özgür bir oda daha çıktı deyince sinemacıların arasında bir uğultu oldu. Boşalan odayı kim alacak diye konuştular. Mürşit Celeb'in kırgın gidişinin Özgür'e dokunmadığını fark etti. Abi niye gidiyorsun? Yüzüne ne oldu diye sormuyor. Belki bu dünya benim bilmediğim başka bir dünyadır dedi içinden. Uyuşmayan bir şey var. Eski dünya ile yeni dünya arasında ezilen şeyler var. Ben Celep gibi ezilen şeyler arasındayım. Celep başı önünde hesabını ödedi. Eşyalarını almak için merdivenlere yöneldi. Kibar o sırada Celep'i gördü. Elinde çay tepsisi vardı. Masaya bıraktığı gibi yolunu kesti. Adama eğri büğrü vücudunun, çarpık sıska kolunun el verdiğince zavallı bir yumruk attı. Celep, ne oluyor lan, manyak mısın nesin dedi şaşkınlıkla. Kibar dilsizdi. Hızlı hızlı nefes alıyordu. Celep'e hiddetle, nefretle bakıyordu. Celep birden bir şeyler anlamış gibi güldü. Çekil git, elimde kalırsın dedi. Bu sözleri Kibar'ın daha da ağırına gitti. Merdivenleri çıkan adamın sırtına vurdu. Zavallı bir çabaydı. Hatta gülünçtü. Celep döndü. Kibar'ı yakasından tuttuğu gibi yere çarptı. Kaldırdı, bir daha çarptı. Gençti, kuvvetliydi. Müşteriler koşuştular. Ağzını burnunu dağıtmadan Kibar'ı elinden aldılar. Özgür, Kibar'a öfkeyle bakıyordu. Utanmasa bir tane de o çakacak. Mürşit Kibar'ı kolundan tuttu. Ne oluyor, ne istiyorsun adamdan? Mürşit ağlamaya başladı. Mürşit'in elinden kurtulup odasına girdi. Mürşit kulağını kapıya dayadı. Hıçkıra hıçkıra ağladığını duydu. Bir uğultu oldu lobide. Bir şaşkınlık. Sonra herkes yatıştı, işine gücüne döndü. Meseleyi çabucak öğrendiler. Burada olup bitenin yayılması birkaç saati geçmez zaten. Gene geçmedi. Celep birkaç gün önce genel evde çalışan sevgilisini almaya gelmiş. Ama kadın onunla gitmek istemeyince ille de geleceksin diye olay çıkarmış. Genel evi işletenler Celep'i adam akıllı dövmüşler. Ondanmış gözündeki morluk. Celep yediği dayağı kaldıramamış. Genel evi jandarmaya ihbar etmiş. Jandarma baskını yapmış. Bakmışlar ki üstü ağır, altı kaşane. İşletenler ahırın altını kazmışlar. Elektrik çekmişler, dayayıp döşemişler. Renkli ışıklar, tüylü halılar, boy boy aynalar, şömine filan. İçeride kim yok, kim var toplayıp götürmüşler. Celep hırsını almış ama rezil de olmuş. Jandarma sevgilisini fuhuştan götürürken, kadın ellerinden kurtulmuş Celep'e saldırmış. Allah belanı versin diyerek yüzünü gözünü tırmalamış. Artistleri görürüm umuduyla gelen Şakir Kibar'la alakası ne dedi. Yufkacı, genel ev kapandı diye bozuldu herhalde dedi. Özgür'ün Sinan abisi, Beyazıt'ın otelinden gönderilenler arasında değildi. Ama ekiple toplantı yapmak için buraya gelmişti. Kibar'ın hikayesini harıl harıl nota aldı. Gece oldu. Herkes odasına çekildi. Lobide kimseler kalmadı. Mürşit Kibar'ın odasına girdi. Tuttu kolundan, zorla avluya çıkardı. Önüne bir kadeh rakı koydu. Tanıdığından beri ilk kez gerçek bir yakınlık oldu aralarında. Söylesene dedi. Niye giriştin adamı durup dururken? Durup dururken değil dedi Kibar. Neden peki, ne yaptı sana? Gitti dedi. Onun yüzünden. Kim gitti? Nereye gitti? Cevap yok. Ağlamaklı bir yüzle içini çekti Kibar. Mürşit anladı meseleyi. Genel ev basılınca jandarma Kibar'ın sevdiği kadını da götürmüş olmalı. Hıncı, acısı bundan olsa gerek. Beraber içtiler o gece konuşmadan. Kibar konuşmaya alışık değildi. İçkiye de alışık değildi. Daha ikinci kadehte kustu. Mürşit tek başına devam etmedi. Şişeyi merdiven altındaki eski buzdolabına koydu. Eve gitti. Şükran oturma odasında divandaydı. Dizi seyrediyordu. Mürşit'i görünce şaşırdı. Erken geldin. Geldim dedi Mürşit. Şükran otel doluymuş ha dedi. Mürşit cevap vermedi. Aferin benim oğluma dedi Şükran. Özgür'ü uzun uzun övecekti ama Mürşit'in yüzünde gördüğü aynı acı yüzünden sustu. Aç mısın, yemek koyayım mı? Mürşit cevap vermedi. Yatak odasına gitti. Erkut'tan aldığı kitabı açtı. İnsan bir uçurumdur. Cumhur öldü mü, kaldı mı bilmiyor. Ekim 2013. Kitabın sonu. 8 Temmuz 2014. Sayfa 331.